Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Esven 1403, Hicri Kameri 20 Şaban 1446 ve Miladi Takvimli 19 Şubat 2025 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Ünlü Hekim İbn-i Sina Podcast'i, İslam'ı Tanıyalım ve Gençlik Geferi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı lideri Amerika'nın aptalca Gazze planının hiçbir yere varamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı İran ve Rusya arasında kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının önemine değindi. Pezeşkian siyasi sınırların İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki derin bağları sınırlandıramayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı İran ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin birkaç kat artabileceğini belirtti. Pezeşkian İran ve Tacikistan'ın kültürel ve tarihi ortaklıklarının ilişkilerin derinleşmesi için uygun bir zemin sunduğunu söyledi. Ve İran, Cumhurbaşkanı Sudan ile ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Şimdi haberler. İslam devrim lideri Amerika'nın Gazze ve Filistin ile ilgili aptalca planlarını işaret ederek, bu planlar başarısız olacak, 1,5 yıl önce direnişi yok edeceklerini iddia edenler şimdi küçük direniş gruplarından kendi esirlerini teslim alıyor ve çok sayıda Filistinli esiri serbest bırakıyorlar dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale ve beraberindeki heyet, dün öğleden sonra İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile bir araya geldi. Ayetullah Hamenei yapılan görüşmede Gazze'deki direnişin zaferini kutlayarak, Filistin direniş liderleri ve mücahitlerinin düşmana karşı birlik ve bütünlük içinde durarak imza attıkları büyük iş, karmaşık müzakere sürecini yürütmeleri ve de halkın sabır ve direnişi bölgede direnişi onurlandırdığı ifadelerini kullandı. Görüşmede Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale de Gazze'deki büyük direnişin zaferini devrim liderine tebrik ederek bu başarının İran İslam Cumhuriyeti'nin sürekli desteği ve Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın rehberliği sayesinde gerçekleştiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının imzalanmasını iki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirdi ve bu anlaşma iki ülke arasındaki stratejik işbirliklerini ve ilişkilerin geliştirmesini açık bir şekilde ortaya koymuştur ve uygulanması iki ülkenin yetkilileri tarafından ciddiyetle ele alınmalıdır dedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesut Pezeşkian dün akşam Hazar Ekonomik Zirvesi'nin 3. toplantısına katılmak üzere Tahran'a gelen Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Orçok ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki enerji, sanayi, ulaşım ve ticaret alanlarındaki ikili işbirliği sürecini oldukça olumlu ve iyi olarak değerlendirdi. Pezeşkian bölgesel ve uluslararası örgütler özellikle de Avrasya, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü ortak işbirlikleri için yeni fırsatlar sunmuştur. Umarız ki bu fırsatları değerlendirerek iki ülkenin halkları en kısa sürede bu işbirliklerin faydalarından yararlanır dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Orçok da bu görüşmede Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın sıcak selamlarını Dr. Pezeşkian'a ileterek Hazar Ekonomik Zirvesi'nin başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti. Orçok, İran İslam Cumhuriyeti ile kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının imzalanmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirlikleri daha da aktif hale geldi ve diplomatik heyetlerin artan temasları bu alandaki önemli bir göstergedir ifadesine dikkat çekti. Alexey Orçok ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarını ve yeteneklerini sergileyen bir fuarı ziyaret ettiğini belirterek, bu fuar İran İslam Cumhuriyeti'nin tıp ve sağlık gibi çeşitli alanlarda kaydettiği önemli ilerlemelerin bir göstergesidir. Bu yeteneklerin diğer ülkelerle paylaşılması durumunda İran ekonomisi için büyük fırsatlar ortaya çıkacaktır diye ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hazar Ekonomik Zirvesi'nin 3. toplantısına katılmak üzere Tahran'a gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. Siyasi sınırların iki ülke ve iki millet arasındaki derin ilişkileri ve bağları sınırlandıramayacağına inanıyoruz. İran'ın haberine göre Mesut Pezeşkian bu görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti ile her alanda ilişkilerimizi ve işbirliğimizi genişletmek istiyoruz. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler bu zirveler aracılığıyla ortak konularda anlayış, dayanışma ve önemi ve yönetimi sağlayabilirler. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeliyiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı ayrıca Hazar Ekonomik Zirvesi'ni karşılıklı ekonomik, bilimsel ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi ve geliştirilmesi için uygun bir fırsat olarak nitelendirerek, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler bu zirveler aracılığıyla ortak konularda anlayış, dayanışma ve yönetim sağlayabilirler. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeliyiz dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov da bu görüşmede Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sıcak selamlarını Dr. Pezeşkian'a ileterek ev sahipliği ve zirvenin başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti. Esedov iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirterek, Azerbaycan hükümeti İran İslam Cumhuriyeti ile kapsamlı ilişkiler geliştirmeye kararlıdır ve iki ülke arasında varılan anlaşmaları desteklemeye ve uygulamaya hazırız dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı özellikle son aylarda İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki diplomatik heyetlerin artan temaslarını, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu ve üst düzey yetkililerin işbirliğini genişletme konusundaki ciddi kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Esedov, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Dr. Pezeşkian'ı ülkesine resmi bir ziyaret için davetini yineleyerek, bu ziyaret Azerbaycan hükümeti ve halkı için büyük bir memnuniyet ve mutluluk kaynağı olacaktır ifadesine dikkat çekti. Ali Esedov ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarını ve yeteneklerini sergileyen bir fuarı ziyaret ettiğini belirterek, bugün İran'ın özellikle tıp ve sağlık alanındaki yeteneklerini ve ilerlemelerini yakından görme fırsatı bulduk. Bu alanda deneyim alışverişinde bulunmak istiyoruz diye ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesini, İran ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir zemin olarak değerlendirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi önünde herhangi bir engel görmüyoruz vurgusunda bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesut Pezeşkian dün akşam Hazar Ekonomik Zirvesi'nin 3. toplantısına katılmak üzere Tahran'a gelen Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Hoca Muradi Goldimuradov ile yaptığı görüşmede Türkmenistan ulusal liderinin İran ile ilişkilerin geliştirilmesini ve iki ülke arasında varılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasına gösterdiği özel önemi değerli bulduğunu ve takdir ettiğini belirterek, Türkmenistan ulusal lideri Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov'un İran İslam Cumhuriyeti'ne kardeş, Müslüman ve komşu bir ülke olarak ilişkilerin geliştirilmesine yönelik inançlı bakışı, iki ülke arasında varılan anlaşmaların hızla uygulanmasını sağlamıştır. Bu durum oldukça değerlidir ve takdire şayandır. Biz de Türkmenistan ile komşuluğumuzun hakkını vermeye kararlıyız ifadesini kullandı. Pezeşkian ayrıca Hazar Ekonomik Zirvesi gibi bölgesel anlaşmaların potansiyelinden yararlanarak ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, İran ve Türkmenistan ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi durumunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi mevcut hacmin birkaç katına çıkabilir dedi. Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı da bu görüşmede ulusal lider ve Cumhurbaşkanı'nın sıcak selamlarını Dr. Pezeşkian'a ileterek Hazar Ekonomik Zirvesi'nin başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti. Muradov, bu zirvenin sonuçlarının Hazar ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde büyük bir adım ve sıçrama yaratacağına ve bölge yararına işbirliğinin geliştirilmesinde oldukça etkili olacağına inanıyoruz ifadesinin altını çizdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tacikistan'a yaptığı son ziyarette iki ülke arasındaki işbirliği belgelerinin ve anlaşmaların uygulanmasının gerekliliğini vurgu yaparak, İran ve Tacikistan kültürel ve tarihi açıdan birçok ortak noktaya sahiptir. Bu ortaklıklar iki ülke arasındaki kültürel, sanatsal, ekonomik, ticari ve endüstriyel ilişkilerin derinleştirilmesi için uygun bir zemin oluşturmaktadır açıklamasında bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesut Pezeşkian dün akşam Hazar Ekonomik Zirvesi'ne katılmak üzere Tahran'a gelen Tacikistan Başbakanı Kahir Resulzade ile yaptığı görüşmede, Tacikistan'a yaptığı son ziyarette iki ülke arasındaki işbirliği belgelerinin ve anlaşmaların uygulanmasının gerekliliğini vurguladı ve şunları söyledi. İran ve Tacikistan kültürel ve tarihi açıdan birçok ortak noktaya sahiptir. Bu ortaklıklar, iki ülke arasındaki kültürel, sanatsal, ekonomik, ticari ve endüstriyel ilişkilerin derinleştirilmesi için uygun bir zemin oluşturmaktadır. İran Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasına da değinerek, bu adım iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin genişletilmesine ve İranlı ve Tacikistanlı turistlerin seyahatlerinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunacaktır ifadesine dikkat çekti. Tacikistan Başbakanı Kahir Resulzade de bu görüşmede İran hükümetinin misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın sıcak selamlarını Dr. Pezeşkian'a iletti. Resulzade, ülkemize yaptığınız ziyaret Tacikistan hükümeti ve halkını memnun etmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olmuştur. İki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına kararlıyız diye ekledi. İran Cumhurbaşkanı, Sudan ile ilişkileri geliştirme konusundaki istekliğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti, Sudan ile ilişkileri önem veriyor ve umuyorum ki iki ülkenin ortak ekonomik işbirliği komisyonunda bu konuda iyi haberler alınır dedi. İran'ın haberine göre Mesut Pezeşkian, dün Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif ile yaptığı görüşmede İran ile Sudan arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini vurguladı ve İslam ülkelerinin birbiriyle ilişkilerinde gerginlik ve ilişki kesintisi yaşaması için hiçbir neden yok ve bu nedenle İran ile Sudan arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Sudan ile ilişkileri geliştirme konusundaki istekliğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti Sudan ile ilişkilere önem veriyor ve umuyorum ki iki ülkenin ortak ekonomik işbirliği komisyonunda bu konuda iyi kararlar alınır dedi. Yapılan görüşmede Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif de İran ile Sudan arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu görüşmede Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın sıcak selamlarını size iletmek istiyorum ve Hartum'da sükunet sağlandıktan sonra ülkemize gelmenizi rica ediyorum dedi. İran Dışişleri Bakanı Siyonist rejimin en ağır uluslararası suçları işlemesine ve on binlerce savunmasız Filistinli kadın ve çocuğu katletmesine rağmen hiçbir kötü amacına ulaşamadığını söyledi. İran'ın haberine göre Seyyid Abbas Irakçı dün akşam İranlı yetkililerle istişarede bulunmak üzere Tahran'a gelen Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmede Filistin halkının son 80 yıldır kendi kaderini tayin hakkını elde etmek ve işgalden kurtulmak için verdiği meşru mücadeleye atıfta bulunarak Gazze'de Siyonist rejimin 16 aylık benzeri görmemiş soykırımına karşı Filistin halkının ve direnişin tarihi zaferini kutlayarak Siyonist rejim en ağır uluslararası suçları işlemesine ve on binlerce savunmasız Filistinli kadın ve çocuğu katletmesine rağmen hiçbir kötü amacına ulaşamadı ve sonunda yok etmeyi hedeflediği direniş gruplarıyla ateşkesi kabul etmek ve teslim olmak zorunda kaldı ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Siyonist-Amerikan ortak planını Filistin halkını topraklarından zorla göç ettirmeye yönelik kötü bir komplo olarak nitelendirdi ve bu planın yalnızca Birleşmiş Milletler şartının temel ilkelerini ve uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda insanlığa karşı işlenen bir suçun tam bir örneği olduğunu belirttiği açıklamasında bu nedenle tüm devletlerin bu planın gerçekleşmesini engellemek için yasal ve ahlaki bir görev ve sorumluluğu bulunmaktadır ifadesine dikkat çekti. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri de bu görüşmede İslam devriminin 46. zafer yıl dönümünü İran liderine, hükümetine ve halkına kutladı ve devrim lideri, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın cesur duruşlarını ve İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda mazlum Filistin halkına verdiği siyasi ve diplomatik destekleri takdir etti. Ziyad Ennahale ayrıca Gazze'deki son durum, işgalci rejimin Batı Şeria'daki devam eden suçları ve ateşkes anlaşması ile esir değişimi sürecine ilişkin siyasi gelişmeler hakkında bir briefing verdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 İsven 1403, Hicri Kameri 20 Şaban 1446 ve Miladi 19 Şubat 2025 Çarşamba. 45 yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 1 İsvend 1358 tarihinde İslam devriminin rahmetli lideri ve İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Hümeyni, Anayasayı Koruma Konseyi'nin birinci dönem fakihlerini belirledi. Anayasayı Koruma Konseyi'nin asıl vazifesi, İslami Şura Meclisi tarafından tasvip olunan kanunların İslam şeriatına ve İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olup olmadığını belirlemektir. Konsey, 6 kişilik hukukçu ve fakihler olmak üzere 2 gruptan oluşuyor. Fakihler rehber tarafından belirlenirken, hukukçu üyeler ise yargı gücü tarafından İslami Şura Meclisi'ne tanıtılmakta ve ardından milletvekillerinin oylarıyla seçilmekteler. Ayrıca anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı, İslami Şura Meclisi, Liderlik Fakihler Meclisi ve her türlü referanduma ilişkin seçimleri denetlemekte bu konseyin esas sorumlulukları dahilindedir. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 1 İsvend 1366 tarihinde Irak Bağız rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı savaş esnasında İran İslam Cumhuriyeti hava yollarına ait bir adet sivil yolcu uçağı Irak ordusu tarafından 2 rokete hedef olması sonucu düştü. Bu cinayette rahmetli İmam Hümeyni'nin İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu'ndaki temsilcisi Hüccetül İslam Mahallati, ülke yetkilileri ve milletvekillerinden oluşan 39 kişiyle birlikte şehit düştü. İmam Hümeyni'nin de buyurduğu gibi Hüccetül İslam Mahallati devrimin parlak çehrelerinden biri olup İslam devriminden önce zor mücadele yıllarında imamın daimi yarenlerinden idi. Saddam rejiminin bir İran yolcu uçağını düşürme cinayeti İran'a karşı dayatılan savaş sırasında sivillere yönelik çok sayıda saldırıdan ve uluslararası hukuk ihlallerinden biriydi. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 İsvend 1369 tarihinde İranlı yazar ve araştırmacı Hüccetül İslam Mustafa Zamani 58 yaşındayken vefat etti. Dini ilimleri ve 8 yıl boyunca fıkıh ve fıkıh derslerini İmam Hümeyni'den öğrendikten sonra kitap telif etmeye başladı. Merhum Zamani despot şah rejimiyle mücadele etmesinden dolayı birkaç kez şah zindanlarında kaldı. ...1061 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Şaban 385 tarihinde Müslüman tarihçi ve kitap bilimcisi İbn Nedim vefat etti. El Fihrist kitabını kaleme almasından dolayı büyük üne kavuşan İbn Nedim, bu kitabında o dönemin İslam topraklarında yaygın olan bütün ilimleri tanıttı ve ardından bu ilimde ünlü olan bilim adamlarının hayatlarını ele aldı. ...113 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Şaban 1333 tarihinde Büyük Arif Molla Muhammed Kaşi 84 yaşındayken vefat etti. Bu büyük arif bereketli yaşamı boyunca Allah'la öyle bir irtibat kurmuştu ki, mabudun mukaddes zatında fani oldu ve tüm dünyevi lezzetlere göz yumdu. ...552 yıl önce bugün 19 Şubat 1473 tarihinde Polonyalı astronom ve matematikçi Nikola Kopernik dünyaya geldi. İlk başlarda astronomi ve ardından tıp bilimlerine yönelen Nikola Kopernik, tahsilinin sonunda Roma'da matematik dersi vermeye başladı. ...74 yıl önce bugün 19 Şubat 1951 tarihinde Fransız ünlü yazar ve eleştirmen André Gide 82 yaşındayken hayata veda etti. 1869 yılında Paris'te dünyaya gelen André Gide ömrünün çoğunu Kuzey Afrika'da özellikle Cezayir'de geçirdi ve yazdığı ünlü hikayelerini o topraklardaki halkın yaşamlarından ilham alarak yazdı. Gide 1947 yılında edebiyat dalında Nobel ödülünü aldı.
İran Radyo Podcast. Saman oğulları hanedanının yıkılmasından sonra egemenliklerinin geniş toprakları daha küçük parçalara bölündü ve bunlardan birine Harazm adı verildi. Harazm hükümdarları bilime büyük önem vermiş, pek çok ileri gelenleri ve bilim adamlarını saraylarında toplamışlardır. Önde gelen bilim adamlarından bir grup, Bilim Derneği adı verilen bu derneğin üyesiydi. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Saman oğulları hanedanının yıkılmasından sonra egemenliklerinin geniş toprakları daha küçük parçalara bölündü ve bunlardan birine Harazm adı verildi. Harazm hükümdarları her daim ilme büyük önem vermiş ve pek çok ileri gelenleri ve bilim adamlarını saraylarında toplamışlardır. Önde gelen alimlerden bir grup, Harazm İlim Derneği adı verilen bir derneğe üyeydi. Bu derneğin başkanı ise tüm toplantılarına bizzat katılan Harazm hükümdarının ta kendisiydi. Her toplantıda en son bilimsel olguların yanı sıra bilim adamlarının en son yazıları ve araştırmaları inceleniyor, toplumun ihtiyaçlarına göre dernek üyelerinden biri yeni bir kitap yazmakla görevlendiriliyordu. Böylece bilim adamlarının insanlık ve kültür dünyasına hizmette birbirleriyle rekabet halinde olmaları teşvik ediliyordu. Bu derneğe üye olmak kolay bir şey değildi. Derneğe üye olmak isteyen bir bilim adamının önemli bir eser yazmış ya da derlemiş olması şarttı. Bu alim, dernek üyelerinden birinin önerisi üzerine toplantıya katılır ve tüm üyelerin huzurunda tezini savunurdu. Üyelerin onaylanması halinde Harazm hükümdarı tarafından bu kişinin adına bir ferman çıkarılır ve bu kişi derneğe üye olmakla onurlandırılırdı. Bu talimatı hak eden kişi, sarayın tüm toplantıları ve resmi törenlerinde göğsüne bir rozet takarak her daim hükümdarın, zaman hükümdarın, vezirlerin arkasında otururdu. Tüm saray üyeleri hazineden aylık maaş alıyordu. Ayrıca barınma ve atlarının sağlanması da hazine yöneticisinin sorumluluğunda bulunuyordu. Harazm Mahkemesi, Kraliyet Bilim Cemiyeti'nin 5 önemli ve önde gelen üyesi bulunmaktaydı. Bunlar o dönemin astronomi ve matematik alanlarındaki ünlü bilim adamı olan Ebu Reyhan Biruni, en yaşlı ve ünlü filozof ve Hammar lakaplı Ebu el-Hayr Nasrani, Ebu Nasr Iraki, çağının matematikçisi ve bilgesi Ebu Sehl Mesihi Corcani ve tüm üyelerinden daha genç olan 34 yaşındaki tanınmış bilim adamı ve zamanın doktoru, filozofu, bilim adamı ve dehası olan Şeyh Ebu Ali Sina. Derneğin toplantı mekanı Kraliyet Sarayı'nın büyük salonlarından biriydi. Dernek üyeleri yerlerine otururken Harazmşah da tahtına yaslandı. Üstad Ebu Reyhan Biruni konuşmak için izin alarak sözlerini şöyle başladı. Padişahımız da biliyor ki hiçbirimiz kitap ve ilim eser yazarak ticaret yapmak niyetinde değiliz. Bizim için önemli olan tek şey, her sınıfta gözetilmesi gereken, her fikir ve mesleğe sahip herkesin saygı duyabileceği ifade özgürlüğüdür. Değerli bir şairin 30 yıllık emeğinin zalim bir kralın kapris ve düşüncesizliğine feda olmasından daha büyük bir suç olamaz. İran'ın büyük destan şairi Ferzane-i Tuz, Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi, cahil ve bilgisiz insanların kıskançlığı ve kötü niyetleri yüzünden Gazneli Sultan Mahmud'un öfkesine düçar olmuş, çaresizlik ve ümitsizlikle kaçmak zorunda kalmıştır. Harazm hükümdarı başını öne eğerek şöyle dedi: "Üstad, ne yazık ki tüm bu söyledikleriniz doğrudur. Fakat ben söz veriyorum, bu olaylar benim topraklarımda yaşanmayacaktır. Sizin bu isteğiniz aslında benim de istediğim şeydir." Bu sırada Ebu Ali Sina konuşmak için izin istedi ve sözlerine şöyle başladı: "Hükümdarımız, kutsal tıp mesleğini yapmanın temel şartının yeterli uzmanlık ve tecrübeye sahip olmak olduğunu biliyorlar. Hükümdar, bu Ali'nin konuşmasını gülümseyerek yarıda kesip şöyle dedi: "Elbette ki yeterli deneyime sahip olmak, yeterli yaşa sahip olmayı da gerektirir." Hükümdar bu sözüyle aslında bu Ali'nin genç yaşından bahsediyordu. Hükümdarın mizahını fark eden bu Ali, "Elbette çok nadir görülen istisnai durumlar hariç," diyerek karşılık verdi. Üstad Ebu'l-Hayr, hükümdara hitaben şöyle dedi: "Emin olun ki bu genç bilim adamı, yüce ve lütuf sahibi Allah'ın kendisine üstün akıl ve içgüdü bahşettiği yaratıklardan biridir." Hükümdar, "Bu sözlerin üzerine mizah yaptım. Değerli üstadlarımızın görüşleri benim için kabul edilirdir," dedi. Ardından bu Ali sözlerine şöyle devam etti: "Bu şehirde bazı insanların hekim adına para kazandığını ancak gerekli beceri, bilgi ve tecrübeye sahip olmadıklarını belirtmek istedim. Birkaç gün önce bir saat gecikecek olunsaydı, hekimin tecrübesiz olması nedeniyle masum bir insanın canından olacağı bir olayla karşılaştım. Öyle görünüyor ki artık bu konuya bir çare bulunmanın zamanı gelmiştir. Tıp bilimi üzerine ilk kısmı tamamlanmış, detaylı ve ilgi çekici bir derleme yaptığım ve şimdi sizlerin beğenisine sunmayı hükümdarımıza bildirmekten gurur duyuyorum. büyük bir özen ve emekle derlenen bir kitabın adı. Toplamda 5 bölümden oluşan bir kanundur. İlk bölüm, tıp biliminin tanımı ve vücut anatomisi ile ilgili olup, ikinci bölüm, ilaç türlerinin ve ilaç ham maddelerinin tanımıdır. Bu bölümde 800'e yakın şifalı bitki türü ve bunların kullanım alanları toplanmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölümler şu ana kadar bilinen tüm hastalıklar türleri ile ilgili olup, beşinci bölüm ise ilaç üretimi ve ilaç kombinasyonları ile ilgilidir. Ümit ediyorum ki hukuk kitabı tamamlandıktan sonra tüm hekimler için iyi bir rehber olur ve artık bundan böyle hekimlerin bilgisizliğine şahit olmayız. Bu kitaptan başka teorik ve ilmi ilimlerin çeşitli alanlarında 5 eser daha hazırlayıp hükümdarın hizmetine sundum. Bu Ali, tıpta hukuk kitabı, felsefede doğu bilgeliği ve ahlaka ilişkin diğer eserler, müziğin temelleri ve gök cisimlerinden oluşan 6 ciltlik kitabı hükümdara takdim etti. Hükümdar hayranlık ve büyük şaşkınlık içinde bu Ali'ye bakarak şöyle dedi: "Günde kaç saat çalışıyorsun? Galiba hiç uyumuyorsun." Bu Ali şöyle karşılık verdi: "Uyku ve dinlemek için günde 2 veya 3 saat yeterli oluyor. İnsan kendini çalışmaya, düşünüp yazmaya kaptırdığında zamanın nasıl akıp gittiğini ve diğer tüm şeyleri unutuyor. Üstelik kendisini çocukluğundan beri ilme adayan ben zaten bu duruma alışkınım." Hükümdar şaşkınlığını gizlemeyerek şöyle dedi: "Gerçekten de çok şaşırtıcı. Sen bugüne kadar tanıdığım en tuhaf insansın." Bu Ali'nin ardından Üstad Ebu Sehl ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Hükümdarımız, sizin bilime olan büyük ilginiz, bütün bilim ve edebiyat alimleri için gurur ve iftihar vesilesidir. Yöneticilerin çoğu ülke genişletme ve savaşla meşgul olup, ilim ve bilimin geliştirilmesine daha az önem veriyorlar. Hükümdarımızın böyle olmaması büyük bir şereftir. Bütün Doğu halkının gözü Gürgenç şehrine çevrilmiş bulunuyor. Her yerden öğrenciler ve bilimsever insanlar bu şehre akın ediyor. Bu da bu ülkenin tüm bilim adamları için büyük bir iftihar sayılır. Hükümdarımızdan çevrede bulunan Rumca, Süryanice, Hintçe ve benzeri tüm kitapların nüshalarını çıkararak Fars diline tercüme edilmesi için bazı kişilerin görevlendirilmesini, bu kitapların ilim adamlarının kullanımına sunulmasını ve saray kütüphanesinin bu kitaplarla tamamlanmasını rica ediyoruz." Bu sözlerin ardından Ebu Sehl hükümdarın yanına giderek bir kitap hediye etti. Hükümdar kitabı aldı. Açıp içine bakınca, "Üstad, ne güzel el yazısı var bu kitabın," dedi. "Gerçekten güzel yazı yazmada büyük bir maharete sahipsiniz. Sizin kitabınız son dönemde bu bölge insanın birçok can kaybına yol açan gizemli hastalık kolera hakkındadır. Bu konuda bir şeyler yapmayı çok istiyordum ve siz de bunu en iyi şekilde yerine getirmişsiniz. Bu kitabın nüshalarını büyük kütüphanelere gönderilmesi yönünde talimat vererek herkesin kullanımına sunacağım. Böylece bu kötü hastalığın tehlikelerini elimden geldiğince önlemeye çalışacağım." Ebu Sehl, Harazm hükümdarının yanına gidip şöyle dedi. Bu konu dikkate alınmalı. İnsanların hayatlarıyla ilgilenenler, vicdanlı ve şerefli insanlar arasından seçilmelidir. Zira bu konuda başarısızlık, telafisi zor durumlara, hatta can kaybına yol açacaktır. Daha açık söylemek gerekirse, ağrı ve acılarla kıvranan bir hastayı hastalıktan ve rahatsızlıktan kurtarırken, çok fahiş ve yüksek ücretler talep etmek, insaf ve insanlıktan uzak, aynı zamanda tıbbi adalete de aykırıdır. Ancak şunu da bilmekteyim ki, bu şehirde hekimlerin ücretlerini ödeyebilmek için varını yoğunu satan insanlar var. Hatta bazı durumlarda hastanın tedavisi de sonuç vermiyor. Hasta hayatını kaybediyor, ailesi ve yakınları mateme boğuyor. Hükümdar Ebu Sehl'in sözlerini onaylayarak şöyle dedi. Bu kişilerin tıp camiasından dışlanması gerekir. İnsan ve İslam ahlakı bu şekilde hoş karşılanmaz. Ebu Sehl sözlerine şöyle devam etti. Üstad Ebul Hayr, hekimlerin sınanması hakkında en iyi rehber olan mükemmel bir mecmua hazırladı. Artık bu mecmuanın tamamı bittiğine göre içerinin kullanılması ve Gürgenç'in tüm hekimlerinin denenmesi daha iyi olur. Böylelikle tıp konusunda bilimsel bilgisi olmayanların bu gruptan çıkarılması ve insanların hayatlarının cahil ve bilgisiz insanlar tarafından zarara uğramaması sağlanır. Bu sözlerin üzerine hükümdar şöyle dedi. Değerli alimler, sizlerden bu çalışmanın tamamlanması için Üstad Ebul Hayr'ın gözetiminde bir plan hazırlamanızı istiyorum. Görünüşe bakılırsa ilk aşamada kötü sicili bulunan hekimlerin muayene seansına kadar görevlerine devam etmeleri yasaklanmalıdır. Toplumun tüm üyeleri hükümdarın bu sözlerini onayladılar. Bu yıllarda Horasan'ın büyük şairi Hekim Firdevsi, Gazneli Sultan Mahmud'u zamanın kötülüklerinden korumak için en büyük ve en kalıcı eseri olan Şahname'yi ona hediye etti. Şahname, Rüstem isimli İranlı bir savaşçının hayat hikayesiydi. Firdevsi, Rüstem'in hayatındaki cesaret ve mertliği methetmişti. Fakat çok kibirli ve bencil olan Mahmud Gaznevi, Şahname'nin kendisine yönelik övgülerde bulunmadığını görünce, Büyük Firdevsi'ye saygı göstermeyip ona hakaret etti. Bunun üzerine Firdevsi de Mahmud'un sarayından üzüntüyle ayrıldı. Firdevsi Gazneli sarayından ayrıldıktan sonra Sultan Mahmud kendisini hakarete uğramış gibi hissetti. Bir yandan Firdevsi'yi gözetim altına alıp, diğer yandan başka şair ve alimleri sarayına davet ederek itibarını yeniden kazanmaya çalıştı. Gazneli hükümdarı zaman zaman sarayın üstadları ve alimlerine mektuplar göndererek, onları bazen korkutup tehdit ederek saraya çağırırdı. Üstadların hiçbiri Gazneli Mahmud'un sarayına gitmeye yanaşmıyordu. Zira bilime hizmet etmenin kralların siyasetinden ve nefsi arzularından uzak olması gerektiğine inanıyorlardı. Ancak Mahmud Gaznevi hiçbir zaman ilmin kutsallığı ve önemine saygı göstermemiş ve onu kendi bencil arzularına ulaşmak için bir araç olarak görmüştür. Mahmud Gaznevi'nin art arda yazdığı mektuplar, Harazm İlim Derneği üyelerini endişelendirmişti ve bu konu derneğin toplantısının bir sonraki konusu olmuştu. Harazm hükümdarı, şehir hekimlerinin sınava tabi tutulması yönündeki kararın kesinleşmesi ardından bilim adamlarına dönerek "Söyleyecek başka bir şey varsa söyleyin," dedi. Bu sırada Ebu Sehl şöyle dedi: "Gazneli Sarayı'nın son 2 yılda Firdevsi'ye yaptığı saygısız muameleden sonra şimdi de Mahmud Gazneli yeni kurbanları tuzağa düşürmeye çalışıyor ve başka bir grup bilim adamının da aynı kaderi yaşamasını sağlamakta ısrar ediyor. Şimdiye kadar bana ve Ebu Ali Sina'ya birçok vaatte bulunarak Gazne'ye gitmemizi isteyen 2 mektup geldi. Ama bu sözlerin seraptan başka bir şey olmadığını hem sizler hem biz çok iyi biliyoruz. Tüm bunlar bizi kışkırtmak için tasarlanmıştır. Elbette ki bu emrivaki üslup taşıyan mektuplara biz gerekli yanıtı verdik. Ancak Gazne'nin sarayının hizmetkarları da bu süre içinde boş durmadılar. Bu da bizi endişelendiriyor. Derneğin tüm üyeleri Ebu Sehl'in konuşmalarını teyit ettiler. Bunun üzerine bilim adamlarının sarayda kalmak konusunda meyilli olmaların çok memnun olan Harazm hükümdarı şöyle dedi: "Ey üstadlar, bilim adamları, defalarca söylediğim ve yine tekrar ediyorum, hepinizin düşünce ve ifade özgürlüğünü, can ve mal güvenliğini her yönden temin edeceğim. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben bu topraklarda hüküm sürdüğüm sürece hiçbir rahatsızlığın, endişeniz olmasın." Hükümdarın bu sözlerinin ardından dernek üyelerinin mutluluk ve memnuniyet sesleri yükselmeye başladı. Kısa bir süre sonra da hükümdar toplantının sona erdiğini halka ilan etti. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sade bir dille sizlere açıklamaya çalışacağız. Bu bölümde dinin insan için önemi ve zarureti konusunun devamında son ilahi din olan İslam'ın bazı özelliklerine değineceğiz.
Önceki sohbetlerimizde belirttiğimiz gibi tarihi kanıtlar ve belgeler insanın tarih boyunca asla dinsiz yaşamadığını belirttik. İnsanın dine yönelme konusu birçok düşünürü kaynağını aramaya yöneltmiş ve bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Allah'ı inkar eden bazıları, dinlerin insanın rüzgar, fırtına ve şimşek gibi doğal olayların sebebini bilmemesi ve cehaletinden doğan korkusunu din ve mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirtirken, diğeri de dinin toplumsal işlevlerine vurgulamıştır.
Ancak bu konu derinden ele alınınca insanları dinin her zaman en temel insani ihtiyaçlarından biri olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim dinin insanın fıtratına dayandığını belirtiyor. Kur'an'a göre insanın yaratılış fıtratı ve yapısı onu dindarlığa, yani daha iyi ve daha olumlu bir yaşam için bilimsel ve pratik ilkelere sahip olmaya yönlendirir.
Dindarlık insanın fıtri bir eğilim olarak bazen ihmal edildiğinden insana fıtri ahdini hatırlatmak ve deruni sesini dinlemesini istemek için peygamberler gönderilmiştir. Peygamberler ise ancak vahiy yolu ile insana sunulan bilgileri din çerçevesinde insanlara tebliğ ediyorlar. Bu öğretiler ve mariflerin hedefi insanı yalnızca gündelik ve maddi yaşam ile uğraşmamaları, daha yüksek ufuklara görmesi ve hedefine bulmasıdır.
Tabii ki insanın fikirsel ve sosyal evrimi ile birlikte kendisine gönderilen kanunlar ve hükümler bir dinden diğerine daha eksiksiz hale gelerek mükemmelleşti. İslam güneşinin doğuşu ile bu öğretiler en mükemmel haline ulaştı. Dolayısıyla İslam hem son dindir hem de en mükemmel dindir. Öğretileri kapsamlıdır. Bu öğretilerin yapısı dokunulmaz ve ebedidir. Yani insanoğlu yeryüzünde yaşadığı müddetçe onun saadetine dayalı politikasının yol haritası ve ana hatları İslam'dır.
İslam'ın kapsamlılığı ve ölümsüzlüğü aslında onun özel ayrıcalıklarından biridir. Dinin kapsayıcılığının anlamı İslam'ın insanı hidayet alanında tek bir nokta bırakmamış olmasıdır. Yüce Allah Nahl suresinin 89. ayette Kur'an-ı Kerim'in kapsamlı olmasını İslam dininin en son din olmasının sebeplerinden biri olarak görerek şöyle buyurmuştur. Resulüm, biz sana bu kitabı her şeyi açıklamak üzere bir de onun Allah'a teslim olanlara doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müjde olması için indiriyoruz.
İslam dininin büyük müfessiri Allame Tabatabai El-Mizan kitabında bu ayet hakkında şöyle yazıyor. Kur'an ümmet için bir hidayet kitabıdır. Bu ayetteki her şeyin anlamı insanın hidayetiyle ilgili olan her şeydir. İnsanların hidayeti için gerekli olan mebde, maat, güzel ahlak ve kıssalar hepsi Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. İslam dininin büyük alimi Ayetullah Mekarim Şirazi'nin Numune kitabında bu ayetin yorumunda şöyle yazıyor. Bu ayette her şeyden maksat, insan ve toplumun tüm yönlerden gelişimi için gerekli olan her şeydir. Kur'an'ın tüm matematik, coğrafya, kimya ve fizik gibi ilimlerin tüm detaylarını kapsayan büyük bir ansiklopedi olması değil.
Bu yüzden Kur'an-ı Kerim aydınlatıcı ve yol gösteren bir kitap olarak ebedi öğretileriyle Allah'a gönül veren insanların yaşam yasasıdır. Ehl-i Beyt imamlarından 8.'si Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam son semavi kitabın kapsamlı ve evrensel olması hakkında şöyle buyuruyor. Allah Kur'an'ı belirli bir zaman ve belirli insanlar için yaratmamıştır. Kur'an tüm zamanlar ve tüm insanlar için kıyamete kadar yenidir.
Tahran Radyosu.
Bu arada İslam'ın taliminin düşünme ve akıl yürütmeye dayandığı İslam'ın öğretilerinden ve programlarından açıkça anlaşılmaktadır. Bu İslam'ın önemli bir özelliğidir. Bu nedenle hikmet ve düşünmenin, ilmi ve bilimsel ilerleme sağlamaya çalışmanın bu dinde ayrı bir yeri vardır. Düşünmek, akıl ve düşünce gücünü faydalı ve yapıcı şeyler çıkarmak için kullanmaktır. Akıl, Allah'ın en büyük nimetlerinden biri ve Cenab-ı Hakk'ın insana mutluluk ve saadete giden yolu bulması için verdiği özel bir yetenektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak kullarına akıldan daha üstün bir şey vermemiştir.
Ancak İslam öncesi dinlerin, din adamlarının ve görevlilerinin çoğunun dini akla aykırı bir gerçek olarak tanımladıklarını söylemek gerekir. Özellikle kilisenin Hristiyan öğretileri anlayışında bu yanlış düşünce tarzı var olmuştur. Dinin ilahi olduğuna ve insanın bu konuda düşünmesine izin verilmediğine inanıyorlardı. Bu nedenle Hristiyan dünyasında fikri tıkanıklık ve rasyonel çıkmazın ortamı hazırlamış oldu. Sonuç olarak son birkaç asırda özellikle 16. yüzyıldan itibaren Batı ülkelerde dine karşı bazı hareketler oluştu ve geniş bir batılı entelektüel kitle kiliseden uzaklaştı. Elbette dine sadık kalmak isteyenler bazı doğu mezheplerine veya dinden soyutlanmış bazı tasavvuf inançlarına yöneldiler. Büyük bir kısmı da materyalizme ve ilahi olmayan ekollere katıldılar. Bazı insanlar kiliseye karşı çıkmayı ve gündemlerine ona karşı net bir tavır koymayı seçtiler.
Büyük din alimi, düşünür ve Kur'an müfessiri olan Ayetullah Mekarim Şirazi bu konunun temelleri hakkında şöyle yazıyor. Avrupa ortamının özel koşulları düşünüldüğünde bu konu beklenmedik bir durum değildi. Başka bir ifadeyle Avrupa'nın din karşıtı hareketlerinin ve materyalist eğilimlerinin etkenleri kilisenin kendine özgü tutumunda ve Rönesans'a ve doğa bilimcilerin doğa bilimlerinin çeşitli alanlarında artan ilerlemesini ve doğa sırlarının keşfi ile tıkandığı tutumda aramak gerekir. Yani Ortaçağ Kilisesi özellikle 13 ve 15. yüzyıllarda bilime karşı savaşmak için ayağa kalktığında ve bu mücadelenin kapsamını 16 ve 17. yüzyıllara kadar genişlettiğinde Engizisyon yoluyla bilimsel hareketleri bastırdı ve bilimi kınayan bir kararname çıkardı. Onlar ilim ve dinin, tabii ki o dönemde tanıtılan dinin yol ayrımında kesinlikle ilmi seçtiler. Zira temellerini bizzat kendileri gözlem ve deneylerle sağlamlaştırdılar. Diğer dinleri Orta Çağ Kilisesi'nin özel durumu ile kıyaslama hatası, bazı bilim adamlarının tüm dinlere karşı mücadele etmesini ve tüm dinleri resmen reddetmesini ve hatta din ve bilimin bağdaşmazlığı üzerine bir ilkeyi öne sürmesine neden olmuştur.
Fakat İslam dini akıl ve düşünce ile muhalefet etmezken, üstelik çeşitli alanlarda ondan yardım aldı ve ilginç bir şekilde ondan destek aldı. İslam'da akıl ve fikir büyük öneme sahiptir. Öyle ki herkesin bilmesi gereken ve farz olan bu dini esasları konusunda bile hiçbir şekilde taklide ve başkasını izlemeye izin vermemektedir. İslam, inanç esaslarını anlamak için insanın önüne akıl ve düşünce yolunu açar ve herkesin İslam dininin esaslarını özgürce incelenmesini ve araştırmasını vurgular.
İslam'da düşünme belirleyici ve değerli konuma sahiptir. Öyle ki bir saat düşünmek, uyanmak ve gerçeğe ulaşmak için 70 yıl ibadetten daha üstündür. Kur'an-ı Kerim Zümer suresinin 18. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar ki sözü can kulaklığıyla dinler ve onun en güzel tarafını, sevabı en çok olanını tatbik ederler. İşte bunlar Allah'ın kendilerini doğru yola erdirdiği kimselerdir.
Bu mübarek ayette dinde aklın rolü açık bir şekilde vurgulanırken ve onu bir hidayet vesilesi olarak tanıtıyor ve sonra bu fikri hidayeti ilahi hidayet sayıyor. İslam'ın düşünceye verdiği önem 1. asırda başlayan ve Hicri 2. ve 3. asırlarda meyve vermeye başlayan İslam ilmi hareketlerin başlamasına sebep oldu. Bu hareket sonucu İslam'ın bilinen fizikçi Hasan bin Heysem, kimyanın babası olarak bilinen Cabir bin Hayyan, dünya tarafından tanınan bilim adamı ve matematikçi Harizmi ve diğer onlarca seçkin bilim adamı ve düşünürün yetişmesine neden oldu.
Hiç kuşkusuz bu düşünürlerin kitapları ve eserleri daha sonra Batı medeniyetini büyük ölçüde etkilemiş ve geliştirmiştir. İlginç olan ise Müslüman bilim adamlarının bilimsel buluşları ve icatları Orta Çağ'da ve kilisenin Rönesans ve yeni bilimsel hareketin liderleriyle şiddetli bir şekilde mücadelesiyle eş zamanlı olmasıdır. Gelecek sohbetimizde ise İslam'ın öğretileri ve hükümlerin özellikleri hakkında konuşacağız sizlere.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli programı dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Yeferi başlıklı dizi sohbetimizde sizler de birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İranlı genç bayan, bilimci Şucayi'nin mazisine ve araştırmalarına ve eğitim çalışmalarına ve kazandığı bilimsel ve kültürel ve sanatsal ödüllerine gözden geçirdiğinizde, bu genç bayan, bilimciyi daha yakından tanımak isteyeceğinizden eminiz. Bayan Şucayi, öğrenmek, bilmek ve keşfetmek gibi alanların hayranı olan gençlerimizden biridir. Bayan Şucayi ilk uluslararası makalesini seneler önce İran ve Rusya'nın ortaklaşa düzenledikleri nanoteknoloji konferansına sundu ve böylece dünya onu nano robot teknolojisi alanında genç bir İranlı bayan bilimci olarak tanıdı. Bayan Şucayi 1998 yılından beri şimdiye kadar 50 araştırma makalesi, 17 üstün bilimsel ödül, 16 kültürel ve sanatsal ödül kazanan İran'ın Kürdistan yöresinden genç bilimcimizdir.
Bayan Şucayi 2010 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen nanoteknoloji alanında genç bilimcilerin yarışmasında makalesi birinciye layık görüldü ve ayrıca onur diploması kazandı. Bayan Şucayi, İran'da düzenlenen Gençler Harazmi Festivali ve Genç Mucitler Festivali'nde birkaç dönem art arda ödüller kazandı. Ayrıca çeşitli uluslararası konferanslara makale sundu ki bunlara Brezilya'da düzenlenen 12. Uluslararası Muhasebe Bilimi ve Uygulamaları Konferansı, 7. Uluslararası Matematiksel Model Üretme Konferansı, Rusya'da düzenlenen 2. Uluslararası Nanoteknoloji alanında faaliyet yürüten genç araştırmacılar yarışması ve Viyana'da düzenlenen 6. Uluslararası Matematiksel Model Üretme Konferansı gibi uluslararası etkinlikleri örnek vermek mümkün. Tüm bunlar İranlı genç bayan araştırmacı Şucayi'nin bilimsel yaşamı ve faaliyetlerinin küçük bir bölümüdür. Bayan Şucayi, gençlik çağında kendi yeteneklerini ve maharetlerini keşfedebilen ve hedeflerine ulaşmak için büyük adımlar atabilen İranlı gençlerden sadece biridir.
Gençlik çağı insanın yeteneklerinin gelişmeyi ve ilerlemeyi başladığı ve bireysel ilgi ve eğilimlerinin ortaya çıktığı ve genç insan gelecekte izleyeceği yolu belirlediği çağdır. Bu gelecek ya saadete ya da şakavete doğru gidebilir ve bu vadide ancak saadet ve kemal ve mutluluk yolunu seçebilen insan başarılı olmuş sayılır. Başarıya ulaşmak, doğru yolu ve doğru yoldan saptıran etkenleri tanımaksızın hemen hemen imkansızdır ve bu vadiye ayak basan genç insan kendi yeteneklerini keşfetmedi, kendi kabiliyetlerini tanımadı ve zayıf ve güçlü yönlerini bilmedi ve zatı ve iç eğilimlerini ve zevklerini tanımadı ve titizlikle incelemedi takdirde bu yolda kesinlikle başarısız olur. Çünkü bu durumda genç insan bir araca binen ve uzak bir kente gitmek isteyen bir şoför gibidir. Fakat bu şoför ne bindiği aracın imkanlarından haberdardır, ne de aracın lastiklerinin sağlamlığını bilir, ne de bagajda neler bulunduğundan haberi vardır. Öyle bir şoför kuşkusuz gideceği yere varamaz ve eğer varsa bile bu şans eseri gerçekleşmiş olur ki bu da yeryüzünde yaşanan nadir olaylardan biri sayılır. Buna göre kendini ve yeteneklerini tanıyamayan bir genç yaşamında her zaman yenilgilerle karşı karşıya kalır ve bunun sonucunda da en büyük sermayesi olan ömrü heba olmuş olur. Bu yüzden her insan yaşamında başarılı olabilmek için en başta kendini tanıyabilmesi gerekir.
Tahran Radyosu.
Kendini tanımak aslında ruhun derinliklerine yolculuk yapmaktır ve gençler herkesten daha çok bu yolculuğa ilgi duyar. İnsanın kendini tanımasında birçok cazibe de söz konusudur. Örneğin insan kendi içindeki güçlü yönlerini keşfetmesi ve yine kendi iç dünyasının zayıf ve karanlık noktalarını bulması her biri genç insanın ilgisini çekebilecek konulardır. Kendini tanımak, kendini yetiştirmenin ön hazırlığıdır. Zira genç insan kendi nefsini tanıdıktan sonra gelişmesini ve yücelmesini zemin oluşturabilir. Kendini tanımak aynı zamanda gençlerin kendi kendilerini benimsemelerini de zemin oluşturur. Kendini tanıyarak yola çıkan ve kendisiyle geçinmeyi öğrenen genç insan başkalarıyla geçinmeyi de öğrenmiş olur. Kendini tanımak, aynı zamanda Allah'ı tanımanın ve Yüce Allah'a yönelik marifete kavuşmanın ön hazırlığıdır. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın "Kim kendini tanırsa muhakkak ki Allah'ı da tanır" demesi bu manadadır.
Peki ama genç insan kendini nasıl tanıyabilir? His ve tecrübe his, filozoflara göre bunun bir yoludur. Yani dünyada birçok ilmi konuyu ve varlık aleminin birçok gerçeğini deneyimlerden hareketle tanımak mümkün. Örneğin eğer ateşin sıcak olduğunu anlamak istersek, elimizi yaklaştırarak pratikte ateşin sıcak olduğunu anlayabilir ve böylece bu konuda gereken tanımı elde edebiliriz. Buna göre genç insan bazı yeteneklerini, bazı ahlaki özelliklerini ve buna benzer şeyleri deneyim yoluyla elde edebilir. Örneğin hattatlık yapmak isteyen bir genci düşünün. Bu genç birkaç gün alıştırma yaptıktan sonra çok iyi hattat olabileceğini ve bu yolda ilerleyebileceğini anlayabilir ve böylece bu zatı yeteneğini geliştirerek iyi ve başarılı bir hattat olabilir.
Deneyimin yanında akıl ve düşüncede tanımanın bir başka yoludur. İşleri üzerinde düşünen veya kendi kendine kafa yoran genç birçok sonuca ulaştığı gibi kendini de en iyi şekilde tanıyabilir. Bu kazanım ise ona başarılı bir insan olabilmesi için gereken imkanları sunar. Akılcı ve mantıklı düşünmek özellikle ergenlik ve gençlik çağında genç insanı beyhude işlerden ve körü körüne taklit etmekten korur. Gençlere nasıl düşünmeleri ve mantık ve düşüncenin yardımıyla doğru yolu seçebilmelerini öğretmek ise ebeveyn, okul ve toplumun görevidir.
Kuşkusuz bir makineyi yapan yapımcı başkalarına kıyasla yaptığı makinenin özelliklerini daha iyi bilir ve herkesten daha verimli bir şekilde yaptığı makineyi kullanabilir. Yüce Allah da insanın yaratıcısı olarak tüm detaylarını, ahlak ve özelliklerini yaşamının her aşamasında çocukluktan gençlik çağına ve gençlik çağından yaşlılık çağına kadar tüm inceliklerinden haberdardır. Yeri ve gökleri insanları saadete ve kemale erdirmek üzere yaradan Allah onu varlık alemi üzerinde düşünmeyi, özellikle kendi yeteneklerini keşfetmeye davet etmiş ve vahiy kelamını onun doğru yaşama yönlendirmek ve hidayet erdirmek için nazil etmiştir. Gerçekte eğer aklımızı güçlü bir projektör ve fıtrat ve vicdanı da başka projektörler gibi düşünecek olursak, vahiy alemleri aydınlatan güneş misalidir ve aydınlattığı alan çok daha geniştir. Dolayısıyla vahiy de muvahhid insanlara göre en gani marifet ve tanım kaynağı ve vesilesi sayılır.
Eğer genç insan kendi kimliğini bulur ve içindeki yetenek ve kabiliyetleri keşfedecek olursa, büyük bir özgüven duygusuna kavuşur ve böylece ilerleme yolunda çaba harcamaya başlar. Bu inanç ve çaba, ruhi yenilgilere karşı caydırıcı bir etken sayılır. Buna göre insanın kendini tanıması ve kimliğini bulması gençlik çağının gereksinimlerinden biri olduğu söylenebilir. İranlı psikolog Dr. Şerefi şöyle diyor: kendini tanımak, genç insanın gelişmesinin ön hazırlığıdır. Genç insan kendi rolünü öğrenince, içinde gelişme ve ilerleme zemini oluşur. Bu durumda genç insanın içindeki yeteneklerin filizlenmeye başlamasına şahit olabiliriz. Genç insan kendi yeteneklerini tanıyınca, geniş ve değişken ve değişebilen bir kişiliğe sahip olduğu inancına kavuşur. Bu mesele yaşamı ve geleceği hakkında umut verici bir ufuk yaratır.
Genç insan neşeli ve dinamik bir varlıktır ve uygunsuz sıfatlarla mücadele ve yeteneklerini ortaya koyma konusunda ayrı bir güce sahiptir. Gençlik çağı yaşamın önemli evrelerinden biridir ve bu evrede gençlerin kendilerini tanıma fıtratını geliştirmeleri ve onu en iyi biçimde korumaları gerekir. İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurur: elinde gençliğin varken amelde ve kalbini temizleme konusunda ve zincirleri kırmada ve engelleri kaldırmada çaba göster. Çünkü melekut ufukuna yakın olan binlerce genç başarılı olabilir ama yaşlı bir insan başarılı olamaz.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam devrimi lideri Ayetullah Hameni, Amerika'nın Gazze ve Filistin ile ilgili aptalca planlarını işaret ederek, bu planlar başarısız olacaktır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran ve Rusya arasında kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının imzalanması, iki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli göstergelerinden biridir, dedi. Pezeşkian, siyasi sınırların İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki derin bağları sınırlandıramayacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı, İran ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin birkaç kat artabileceğini belirtti. Pezeşkian, İran ve Tacikistan'ın kültürel ve tarihi ortaklıkları ilişkilerin derinleştirilmesi için uygun bir zemin sunuyor, dedi. İran Cumhurbaşkanı, Sudan ile ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz, dedi. Dışişleri Bakanı Irakçı, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri ile görüşmesinde Siyonist rejim hiçbir kötü amacına ulaşamadı, dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Said İravani, Amerika'nın Filistinlileri zorla yerinden etme sömürge planını kınıyoruz, dedi. ve İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı, Siyonist rejim Gazze'deki soykırımdan dolayı hesap vermelidir dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.